Altın Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Sophie'nin Dünyası, Felsefe Tarihi Üzerine Bir Roman. Norveççeden çeviren Gülay Kutal. Gri Yayınları. 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günbirlik yaşayan insandır. Goethe. Cennet Bahçesi. Sonuç olarak şu ya da bu, bir zamanlar yoktan var olmuş olmalıydı. Sophie Amundsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kısmını kız arkadaşı Jorin'le yürürken robotlardan bahsetmişlerdi. Jorin'e göre insan beyni gelişmiş bir bilgisayar gibiydi. Sophie ise pek emin değildi bundan. İnsanın bir makineden daha öte bir şey olması gerekmez miydi? Büyük süpermarketin orada ayrılmışlardı. Sophie geniş bir alana uzanan tek katlı evlerden birinde oturuyordu. Evleri Jorin'lerin evinden iki misli daha uzaktı okula. Ardında başka ev olmayıp derin bir orman başladığından Sophie'ye evleri dünyanın ta en ucundaymış gibi geliyordu. Sophie Yonca Sokağı'na saptı. Sokağın en dibinde Kaptan Virajı denen bir dönemeç vardı. Bu yoldan cumartesi pazar günleri dışında pek geçen olmazdı. Mayıs'ın ilk günlerinden biriydi. Bazı bahçelerde meyve ağaçlarının dibinde öbek öbek nergisler açmıştı. Ağaçlar yeşil, ince bir örtüye bürünmüşlerdi. Her şeyin yılın bu vaktinde büyüyüp gelişmeye başlaması ne ilginçti. Karlar eriyip havalar ısınmaya başlar başlamaz onca yeşil bitki özünün cansız topraktan fışkırmasını sağlayan şey neydi? Sophie bahçe kapısını açarken posta kutusuna bir göz attı. Postada bir sürü reklam broşürü ve annesine gelmiş birkaç büyük zarftan başka bir şey olmazdı pek. Sophie yukarı çıkıp ders çalışmaya başlamadan önce bunlardan mutfak masasının üzerinde koca bir yığın yapardı. Babasına arada bir bankadan birkaç mektup gelirdi, o kadar. Babası başka babalara benzemezdi ama. Koca bir petrol tankerinin kaptanı olan babası yılın büyük bir kısmını dışarıda geçirirdi. Birkaç haftalığına eve geldiği zamanlar pıtır pıtır ortalıkta dolaşır, Sophie ile annesine hoş vakit geçirtirdi. Ama gemide olduğu zamanlar epey uzaklaşmış olurdu onlardan. Bugünse posta kutusunda tek bir mektup vardı ve o da Sophie'ydi. Küçük zarfın üzerinde Sophie Amundsen yazıyordu. Yonca Sokağı, No 3. Zarfta başka da bir şey, mektubun kimden olduğu falan yazmıyordu. Hatta pul bile yapıştırılmamıştı zarfa. Sophie bahçe kapısını ardından çekip kapadığı gibi mektubu açtı. Küçücük zarfın içinden kendisi kadar küçük bir kağıt çıktı sadece. Kağıtta şöyle yazıyordu: "Kimsin?" Bundan başka bir şey yazmıyordu kağıtta. Ne bir selam, ne kimin gönderdiği. Soru işaretiyle son bulan bu tek sözcük, o kadar. Sophie zarfa tekrar baktı. Evet, mektup kendisineydi işte. Ama kim koymuştu bu mektubu posta kutusuna? Sophie aceleyle kırmızı evlerinin kapısını açtı. Kedisi Şerakan her zamanki ataklığıyla çalıların arasından fırlayıp girişteki merdivenleri tırmanarak Sophie tam kapıyı çekecekken içeriye daldı. Gel pis pis pis pis pis. Sophie'nin annesinin kafası bir şeylere bozuk olduğunda evlerini hayvanat bahçesine benzettiği olurdu. Sophie'nin de pek övündüğü küçük bir hayvanat bahçesi yok değildi doğrusu. Önce kırmızı balıkları olmuştu. Keloğlan, kırmızı başlıklı kız ve kara korsan. Sonra muhabbet kuşları Edi ile Büdü, kaplumbağası Govinda ve de sarı kahverengi renkli tekir kedisi Şerekan. Tüm bu hayvanlar annesi işten eve geç geliyor, babası da evden uzakta denizlerde çalışıyor diye onunla olmuştu. Sophie çantasını omuzundan çıkarttıktan sonra Şereka'nın yemeğini bir kaba koydu. Elinde gizemli mektubunu tutarak mutfaktaki taburelerden birine oturdu. Kimsin? Ah, bir bilseydi. Tabii ki Sophie Amundsen'di ama ya o kimdi? Henüz bunu keşfedebilmiş değildi. Ya adı Sophie değil, başka bir şey olsaydı? Mesela Anna Kumsen. O zaman başka biri mi olurdu? O anda aklına babasının ona aslında Sainov adını vermek istediği geldi. Sophie kendini Sainov Amundsen olarak tanıtırken gözünün önüne getirmeye çalıştı. Hayır, olmuyordu. Kendini böyle tanıştıran o değil, başka bir kız oluyordu. Yere atlayıp elindeki garip mektupla banyoya gitti. Aynanın önüne dikilip gözlerinin içine baktı. Ben Sophie Amundsen'im, dedi. Aynadaki kız ise yüzünü buruşturarak olsun cevap vermedi. Sophie ne yapsa onun aynısını yapıyordu. Jet gibi hareketlerle aynadaki aksini yanıtmaya çalıştı ama o da onun kadar hızlıydı. Sophie, sen kimsin diye sordu. Sorusu yine cevapsız kaldı ama Sophie bir an için soruyu kendinin mi, aynadaki görüntüsünün mü sorduğu konusunda kuşkuya düştü. İşaret parmağını aynadaki burnuna dayayıp, sen bensin, dedi. Cevap alamayınca cümleyi tersine çevirip, ben senim, dedi. Dış görünüşünü pek beğenmezdi Sophie Amundsen. Güzel badem gözleri olduğunu söylerlerdi. Ama o bunu, burnu çok küçük, ağzı da çok büyük olduğundan söylediklerini düşünürdü. Üstelik kulakları da gözlerine çok bitişikti. Hele o pırasa saçları. Babası Claude Debussy'nin bir eserinden esinlenerek Lepiska saçlı kız diyerek saçlarını okşardı ara sıra. Kolaydı elbet söylemesi. Bütün yaşamı boyunca bu dümdüz kara saçlar onun değil Sophie'nin omuzuna dökülecekti. Ne sprey fayda ediyordu ne de jöle. Bazen doğumu sırasında bir terslik olmuş olabileceğini düşünüyordu. Annesi doğumunun zor olduğunu anlatmıştı zaten ona. Peki ama insanın dış görünüşünü belirleyen şey doğum anının kendisi miydi? Kim olduğunu bilmemesi garip değil miydi? Dış görünüşünü kendinin belirleyememesi de akıl alır şey değildi. Kendi oğlu vermişti işte. Arkadaşlarını seçmek elindeydi ama kendisini seçememişti. İnsan olmak bile onun fikri değildi. İnsan neydi? Sophie tekrar aynadaki kıza baktı. Gidip fen ödevimi yapayım dedi özür dilercesine ve bir çırpıda koridora fırladı. Yok, en iyisi bahçeye çıkayım dedi en sonra. Gel Psipsi. Kediyi merdivenlere iteleyip ardından kapıyı çekti. Elinde gizemli mektubuyla dururken içini garip bir duygu kapladı. Sanki aslında bir kuklaymış da birisi bir büyü yapmış, böylelikle yaşayan bir canlı olmuş gibi hissetti kendini. Şu an dünyadaydı işte. Ve garip değil miydi böyle müthiş bir masalda yaşıyor olması? Şerekan çetten atlayıp çalılara daldı. Yaşam dolu bir kediydi Şerekan. Beyaz bıyıklarından başlayıp dümdüz vücudunun en gerisinde sallanan kuyruğuna dek cap canlı. Kedi de bahçedeydi ama o Sophie gibi bunun farkında değildi herhalde. Sophie var olduğunu düşünürken aklına hep de böyle var olmayacağı gelirdi. Şimdi varım diye düşündü. Ama bir gün yok olacağım. Ölümden sonra hayat var mıydı? Kedinin bundan da haberi yoktu herhalde. Sophie'nin kısa bir süre önce babaannesi ölmüştü. Yarım seneden fazla bir süredir hep babaannesini düşünüp özlemişti. Yaşamın bir an gelip son bulması haksızlık değil miydi? Sophie çakıl taşlı yolda durup düşünmeye daldı. Hep var olmayacağı düşüncesini unutmak için var olduğunu düşünmeye çabalıyordu. Ancak yapamıyordu. Var olduğu düşüncesine yoğunlaşabildiğinde hemen aklına hayatın sonu geliyordu. Ve tersi, bir gün gelip yok olacağını düşündüğünde yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlıyordu. Madeni bir paranın bir ön bir arka yüzünü döndürüp duruyordu sanki. Bir taraf ne kadar büyük ve belirginse öbür tarafta o kadar büyük ve belirgin oluyordu. Yaşam ve ölüm, madalyonun iki yüzüydü. ölümün farkında olmadan yaşadığını anlamak olanaksız diye düşündü. Yaşamanın ne muhteşem ve garip bir şey olduğunu düşünmeden ölümü düşünmek de olanaksız. Sophie, babaannesinin doktordan hasta olduğunu işittiği zaman söylediği sözleri hatırladı. Yaşamanın ne harika bir şey olduğunu ancak şimdi anlıyorum. Yaşamanın ne güzel bir şey olduğunu anlamak için hasta olmanın gerekmesi ne üzücü bir şeydi. Bak işte kimine gizemli bir mektup çıkıveriyordu posta kutusunda. Gidip başka bir şey var mı diye baksa mıydı posta kutusuna? Hemen kapıya koşup posta kutusunun yeşil kapağını kaldırdı. Kutuda aynen önceki gibi bir zarfın durduğunu gördüğünde aklı çıktı. İlk zarfı aldıktan sonra kutuyu iyice kontrol etmemiş miydi acaba? Bu zarfta da Sophie'nin adı yazılıydı. Zarfı açtığında içinden aynen öbürü gibi beyaz bir kağıt çıktı. Kağıtta "Dünya nasıl meydana geldi?" diye yazıyordu. "Hiçbir fikrim yok," diye düşündü Sophie. "Kim bilebilir ki böyle bir şeyi?" Ama yine de yerinde bir soruydu bu. Hayatında ilk kez böyle bir soruyu hiç değilse sormuş olmak gerektiğini düşünüyordu. Bu sır dolu mektuplar Sophie'nin başını öyle döndürmüştü ki biraz geçitte oturmaya karar verdi. Geçit, Sophie'nin herkesten gizli yeriydi. Buraya çok kızgın, çok üzgün ya da çok mutlu olduğu zamanlar gelirdi. Bugünse yalnızca şaşkındı. Kırmızı evleri büyük bir bahçenin içindeydi. Bahçede pek çok çiçek yatağı, böğürtlen çalıları, meyve ağaçları, ortasında salıncak olan koca bir çimenlik alan ve büyük babasının karısı ilk çocuğunu doğar doğmaz kaybettiği zaman ona teselli olsun diye yaptırdığı küçük bir kulübe vardı. Zavallı kızcağızın adı Marie'ydi. Mezar taşında "Geldi küçük Marie'miz bize, şöyle bir görünüp hemen döndü geriye" yazılıydı. Bahçenin alt köşesinde böğürtlen çalılarının ardında üzerinde ne çiçek ne de böğürtlen yetişen sık bir çalılık vardı. Aslında bahçeyi büyük ormandan ayırmak için oluşturulmuş bu çit, sonradan ilgilenip budanmadığı için çok sık bir çalılık haline gelmişti. Babaannesi bu çalılık sayesinde savaş sırasında tilkilerin gelip bahçede gezinen tavuklara sataşmadığını anlatırdı. Tıpkı bahçenin yukarısındaki tavşan kümesi gibi bu çalılıkta Sophie dışında herkese gereksiz bir şey olarak görünürdü. Çünkü kimse Sophie'nin gizli yerinden haberdar değildi. Eskiden beri çalılıkta dar bir geçit ola gelmişti. Sürünerek buradan girilince çalıların ortasında geniş bir alana çıkılırdı. Küçük bir kulübe gibiydi burası. Sophie burada onu kimsenin bulamayacağından emin olabiliyordu. Sophie elindeki iki mektupla koşarak bahçeye geçti, eğilip emekleyerek çalıların arkasına girdi. Geçit ayakta durabileceği kadar yüksekti ancak o bu kez birkaç kalın çalı kökünün üzerine oturmayı tercih etti. Buradan dalların ve yaprakların arasındaki küçük deliklerden dışarıyı gözleyebiliyordu. Boşluklardan hiçbirisi madeni para büyüklüğünden daha iri değildi. Ama aralarından bakılınca tüm bahçe gözüküyordu. Küçükken burada oturup annesiyle babasının onu arayışını seyretmek çok hoşuna giderdi. Sophie hep bu bahçenin başlı başına bir dünya olduğunu düşünürdü. Yaratılış öyküsündeki cennet bahçesini her duyuşunda burada geçitte oturup kendi küçük cennetini seyredişi gözünün önüne gelirdi. Dünya nasıl meydana geldi? Ah, bir bilseydi. Dünyanın koca evrende küçük bir gezegen olduğunu biliyordu. Ama ya evrenin kendisi nasıl meydana gelmişti? Tabii ki evrenin her zaman var olduğu düşünülebilir. O zaman da bu soruya cevap aramak gerekmezdi. Ama bir şey her zaman var olabilir miydi? İçinden bir ses buna inanmadığını söylüyordu. Var olan her şeyin bir başlangıcı olmalıydı, değil mi? Evren de bir zamanlar başka bir şeyden meydana gelmiş olsa gerekti. Peki evren başka bir şeyden meydana gelmişse, o şeyin de yine başka bir şeyden meydana gelmiş olması gerekmez miydi? Sophie bu şekilde sorunu sadece ertelemekte olduğunu anladı. Sonuç olarak şu ya da bu zamanlar yoktan var olmuş olmalıydı. Ya bu mümkün müydü? Bu da dünyanın hep var ola geldiğini düşünmek kadar olanaksız bir şey değil miydi? okulda dünyayı Tanrı'nın yarattığını öğretmişlerdi. Tüm soruna en iyi yanıt bu olduğuna göre Sophie biraz sakinleşmeye çalıştı. Ama birazdan yine düşünmeye başladı. Evreni Tanrı'nın yarattığını pekala düşünebilirdi. Ama ya Tanrı'nın kendisi? O kendini yoktan mı yaratmıştı? Yine içinden bir ses buna karşı çıktı. Tanrı her şeyi yaratmış olabilirdi kuşkusuz. Ancak kendisini, kendisini yaratacak kendisi olmadan yaratmış olamazdı. O zaman geriye bir tek yanıt kalıyordu. Tanrı'nın her zaman var olmuş olduğu. Ama bu olasılığı da daha biraz önce elemişti ya. Her şeyin bir başlangıcı olması gerekiyordu. Hay Allah. İki mektubu da açtı yeniden. Kimsin, dünya nasıl meydana geldi? Amma da soruydu bunlar yani. Ya mektupları gönderen kimdi? Bu da soruların kendisi kadar esrarengiz bir konuydu. Sophie'yi gündelik hayatından çekip alan, onu bir anda evrenin büyük sırlarıyla baş başa bırakan kişi kimdi? Sophie üçüncü kez posta kutusuna gitti. Günlük mektupları postacı daha yeni getirmişti. Sophie eline atıp reklam broşürlerini, gazeteleri ve annesine gelmiş birkaç mektubu çıkardı. Kutudan bir de üzerinde kumsal resmi olan bir kartpostal çıktı. Kartın arkasını çevirdi. Kart Norveç puluyla gönderilmiş, pul Birleşmiş Milletler taburu diye damgalanmıştı. Kart babasından olabilir miydi? Ama babası dünyanın başka bir köşesinden değil miydi şu an? Yazı da onun yazısı değildi üstelik. Adresi okuyunca nefesi kesilir gibi oldu Sophie'nin. Hilde Möller Kang, Sophie Amundsen eliyle Yonca Sokağı 3. Adresin gerisi de Sophie'lerin adresine uyuyordu. Kartta şunlar yazılıydı. Sevgili Hilde, 15. yaşını candan kutlarım. Senin de göreceğin gibi sana seni yetiştirecek bir hediye vermek istedim. Kartı Sophie'ye gönderdiğim için beni affet. En kolayı buydu. Sevgiler, baban. Sophie tekrar eve, mutfağa koştu. İçinde fırtınalar kopuyordu. Kendi 15. yaş gününden bir aydan daha kısa bir süre önce 15 yaşına giren bu Hilde kimdi? Sophie koridorda duran telefon rehberini aldı. Soyadı Möller, adı Kang olan birçok kişi vardı. Ama şu koca rehberde adı soyadı Möller Kang olan tek kimse yoktu. Tekrar esrarengiz kartpostala baktı. Evet, gerçekti işte. Pullu ve damgalı gerçek bir kart. Niye bir baba başka bir adrese gideceği gün gibi ortada olan bir kart göndersindi Sophie'ye? Hangi baba bir yaş günü kartını böyle dolambaçlı yollardan göndererek şaşırtmaya kalkardı kızını? Böylesi nasıl en kolay olabilirdi? Her şeyden önemlisi Sophie nasıl bulabilecekti Hilde'nin izini? Böylece Sophie'nin sorularına bir yenisi daha eklendi. Yeniden düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Öğleden sonraki birkaç saat içinde 3 sır çıkmıştı karşısına. Birincisi, o 2 beyaz zarfı posta kutusuna kimin koyduğu. İkincisi, bu zarflarda yazılı olan o zor sorulardı. Üçüncü sırda Hilde Möller Kang'ın kim olduğu ve tanımadığı bu kıza gönderilmiş olan yaş günü kartının neden Sophie'ye geldiğiydi. Bu 3 sorunun birbiriyle ilişkisi olduğuna kesinlikle emindi. Çünkü tam bugüne kadar gayet normal bir hayat geçirmişti. Silindir şapka. İyi bir filozof olmak için gereken tek şey hayret etme yetisidir. Sophie mektupları yazan kişinin onunla tekrar ilişkiye geçeceğinden emindi. Şimdilik mektuplardan kimseye söz etmemeye karar verdi. Okulda dikkatini öğretmeninin söylediklerine vermekte güçlük çekiyor, öğretmenin anlattıklarının çok önemsiz şeyler olduğunu düşünüyordu. Niye insanın ne olduğundan ya da dünyanın nasıl oluştuğundan söz edilmiyordu ki sanki? Şimdiye kadar hiç duymadığı bir duyguya kapılmıştı. Okulda ve okulun dışında herkes rastgele şeylerle ilgileniyordu hep. Oysa okuldaki normal derslerden öte cevaplandırılması gereken daha büyük ve zor sorular vardı. Bu tip soruların cevaplarını bilen insanlar var mıydı? Sophie fiil çekimlerini hafızlamaktansa bu soruları düşünmenin daha önemli olduğunu düşünüyordu en azından. Zil çalınca dışarıya öyle bir fırladı ki arkadaşı Jorin ona yetişmek için arkasından koşmak zorunda kaldı. Bir süre sonra Jorin, "Akşam iskambil oynayalım mı?" diye sordu. Sophie omuzlarını silkti. Artık iskambil oynamakla ilgilendiğimi zannetmiyorum. Jorun'un şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Peki ya tenis oynamaya ne dersin? Sophie önceki yerdeki asfalta sonra arkadaşına baktı. Tenisle de pek ilgilendiğimi zannetmiyorum. Ya, peki öyle olsun. Sophie, Jorun'un sesindeki kırıklığı sezdi. O zaman anlat bakalım, neymiş bu birdenbire bunlardan çok daha önemli olan şey? Sophie hafifçe başını salladı. Bu bir sır. Ah, herhalde aşık oldun. Bir süre bir şey söylemeksizin yürüdüler. Futbol sahasına gelince Jorun, ben sahadan gidiyorum dedi. Sahadan gitmek Jorun'lere en kestirme yoldu. Ama Jorun ancak eve misafir geldiği ya da dişçiye gideceği zaman buradan geçerdi. Sophie, Jorun'un kalbini kırdığı için üzüldü. Birdenbire kim olduğunu ve dünyanın nasıl oluştuğuna öyle dalmıştı ki tenis oynamaya vakti yoktu. Soruların en önemlisi, öte yandan belki de en doğalıyla ilgilenmek niye böyle güç bir iş olsundu? Posta kutusunu açarken kalbinin hızla çarpışını duydu. İlk çırpıda bankadan bir mektup ve annesine gelmiş birkaç büyük sarı zarf buldu kutuda. Öf, oysa Sophie kendisine yine o meçhul kişiden mektup gelmiş olacağını umuyordu. Bahçe kapısını kaparken birden büyük zarflardan birinin üzerinde kendi adının yazılı olduğunu fark etti. Zarfın arkasında felsefe kursu, çok dikkatli davranınız diye yazıyordu. Sophie çakıl taşlı yolu bir çırpıda geçip çantasını merdivenlere bıraktı. Öteki mektupları paspasın altına sıkıştırıp geçitine koştu. Büyük mektubun orada açılması gerekiyordu. Sophie Şereka'nın da ardından koşmasına izin verdi. Nasılsa kedi başkalarını anlatmazdı. Zarfta birbirine bir ataçla bağlı 3 daktilo sayfası duruyordu. Sophie okumaya başladı. Felsefe nedir? Sevgili Sophie, insanların türlü türlü hobileri vardır. Bazıları eski para veya pul biriktirir, kimisi el sanatlarıyla ilgilenir, kimisi de bir spor dalıyla uğraşır. Çoğu insan da okumaktan hoşlanır. Ancak okuduğumuz şeyler farklı farklıdır. Kimisi yalnızca gazete ve çizgi roman okur, kimisi roman okumayı sever, bazısı da astronomi, hayvanlar veya teknik buluşlar gibi konularda yazılmış kitapları okumaktan hoşlanır. Atlarla veya değerli taşlarla ilgilenen biri, başkalarının da bunlarla aynı derecede ilgilenmesini bekleyemez. Televizyonda hiçbir spor karşılaşmasını kaçırmayan biri, bazı insanların spordan sıkılmalarını kabul etmek zorundadır. Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olursa ve nerede yaşıyor olursa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Evet sevgili Sophie, tüm insanların sorması gereken bazı sorular vardır. Bu kursta işte bu sorular hakkında. Hayatta en önemli şey nedir? Açlığın sınırında bir insana bunu sorarsak yiyecek der. Soğuktan donan birine sorarsak sıcaklık der. Kendini yalnız hisseden birine sorarsak başka insanlarla beraber olmak diye cevap verir. Ancak bu tür ihtiyaçlar karşılandığında tüm insanların hala ihtiyaç duyduğu başka şeyler var mıdır? Filozoflara göre evet, vardır. Filozoflar insanların yalnızca yemek yiyerek yaşayamayacağını söylerler. Elbette tüm insanlar yemek yemek zorundadır. Herkesin sevgi ve ilgiye de ihtiyacı vardır. Ama bunların ötesinde insanların gereksindiği bir başka şey vardır. İnsanlar kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek isterler. Neden yaşadığımız konusuyla ilgilenmek, pul toplamak kadar rastlantısal bir ilgi değildir. Bu gibi sorularla ilgilenen kişiler, insanların dünya var olduğundan beri tartıştıkları bir şeyle ilgilenmektedirler. Evrenin, dünyanın ve yaşamın nasıl ortaya çıktığı, geçen yıl olimpiyatlarda en çok altın madalyayı kimin aldığından daha büyük ve önemli sorulardır. Felsefeyle tanışmanın yolu bazı felsefi sorular sormaktan geçer. Dünya nasıl yaratıldı? Olan bitenin ardında bir güç ve bir anlam var mı? Ölümden sonra bir hayat var mı? Niye böyle sorular sormalıyız aslında? Hepsinden önemlisi, nasıl yaşamalıyız? Bu türden sorular çağlar boyunca insanları meşgul etti. İnsanın ne olduğunu, dünyanın nasıl oluştuğunu sorgulamamış hiçbir uygarlık bilmiyoruz. Aslında sorabileceğimiz çok fazla felsefi soru yok. Bu sorulardan en önemlilerini sorduk bile. Ancak tarih, sorduğumuz her soruya pek çok değişik cevap verildiğini gösteriyor. Yani felsefi soru sormak, bu soruları cevaplamaktan daha kolay. Günümüzde de herkes bu bildik sorulara kendi cevaplarını bulmak zorunda. Tanrı'nın var olup olmadığını ya da ölümden sonra bir hayat olup olmadığını bir ansiklopediye bakıp öğrenemeyiz. Ansiklopedi bize nasıl yaşamamız gerektiğini de anlatmaz. Öte yandan bugüne dek yaşamış başkalarının neler düşündüğünü bilmek, kendi dünya görüşümüzü oluşturmamıza yardım edebilir. Filozofların gerçeği bulma çabalarını bir dedektif romanına benzetebiliriz. Kimine göre katil Andersen, kimine göre Nielsen ya da Ibsen'dir. Gerçek bir polisiye öyküde bir gün gelir polis meseleyi çözüverir veya hiçbir zaman çözemez. Ancak ne olursa olsun meselenin bir çözümü vardır. Bir soruyu cevaplamak güç de olsa sorunun tek ama bir tek cevabı olduğu düşünülebilir. Ölümden sonra bir varoluş ya vardır ya da yoktur. Eskiden sorulan soruların bir kısmını bugün bilim adamları yanıtlamıştır. Bir zamanlar ayın arka yüzünün nasıl olduğu müthiş bir sırdı insanlar için. Bu gibi konular tartışmaya bile gelmez şeylerdi. Herkes hayal gücüne göre dilediği cevabı verebilirdi. Oysa bugün biz ayın arka yüzünün nasıl olduğunu tam tamına biliyoruz. Artık ayda bir adamın yaşadığına veya ayın aslında peynirden oluştuğuna inanamayız. Bundan 2000 yıl önce yaşamış Yunanlı bir filozofa göre felsefe insanların hayretinden doğmuştur. Ona göre insanlar kendi varoluşlarına şaşarlar. Felsefi soruların çoğu da böylelikle kendiliğinden ortaya çıkar. Bir sihirbazlık seyreder gibidir insanlar. Sihirbazın numarasını nasıl yaptığını anlayamayız. Sihirbazın bir çift beyaz ipek mendili nasıl tavşana dönüştürdüğünü bilmek isteriz. Birçok insan için dünya, sihirbazın 5 dakika önce bomboş olan bir silindir şapkadan tavşan çıkarması kadar akıl almaz bir şeydir. Tavşan meselesinde sihirbazın bizi kandırdığını biliriz. Merak ettiğimiz şey bunun nasıl becerdiğidir. Dünyadan söz ederken ise durum biraz farklıdır. Dünyanın hokus pokus bir şey olmadığını biliriz. Çünkü biz de dünyada yaşamakta olup onun bir parçasıyızdır. Aslında sihirbazın silindir şapkasından çıkan bizizdir. Tavşanla aramızdaki tek fark, tavşanın bir sihirbazlık oyununa dahil olduğunun farkında olmayışıdır. Biz ise gizemli bir şeylerin parçası olduğumuza inanır, şeylerin arkasındaki ilişkiyi bulmaya çalışırız. Not: beyaz tavşandan söz ettik ya, tavşanı tüm evrenle karşılaştırmak daha yerinde olur belki. Burada yaşayan bizler, tavşanın tüylerinin dibinde yaşayan minicik böcekler gibiyiz. Filozoflar ise tavşanın ince tüylerine tırmanarak tepeye çıkıp koca sihirbazın gözlerinin ta içine bakmaya çalışırlar. Söylediklerimi izleyebiliyor musun Sophie? Devamı gelecek. Sophie alt üst olmuştu. İzleyebilmek mi? Okurken nefes alıp verip vermediğini bile hatırlayamıyordu. Mektubu kim getirmişti? Kim? Kim? Bu Hilde Möller Kang'a doğum günü kartı gönderenle aynı kişi olamazdı. Çünkü kart hem pullu hem de damgalıydı. Bu sarı zarf ise diğer iki mektup gibi doğrudan posta kutusuna konulmuştu. Sophie saatine baktı. Yalnızca 3:15 vardı. Annesinin işten gelmesine daha 2 saat vardı. Sophie sürünerek bahçeye çıkıp tekrar posta kutusuna koştu. Yine mektup var mıydı acaba? Kutuda yine ona gelmiş sarı bir zarf duruyordu. Sophie etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Ormanın kenarına doğru koşup patikaya baktı. Orada da kimse yoktu. Bir an için ormanın derinliklerinde bir çıtırtı duyar gibi oldu. Sesi duyup duymadığından emin değildi. Üstelik biri kaçarak uzaklaşmaya çalışıyorsa nasıl olsa yetişip yakalayamazdı. Sophie eve girip çantasını çıkardı ve annesinin mektuplarını yerine koydu. Odasına koşup içine güzel taşlarını koyduğu bisküvi kutusundaki taşları boşalttı ve iki büyük zarfı kutuya koydu. Sonra kutuyu alıp bahçeye koştu. Çıkmadan önce de Şerekan'a yemeğini verdi. Gel psi psi. Geçite döner dönmez zarfı açtı. Zarfın içinden yine daktilo ile yazılmış kağıtlar çıktı. Okumaya başladı. İlginç bir yaratık. İşte yine beraberiz. Gördüğün gibi bu küçük felsefe kursu tam karar porsiyonlarda geliyor. Burada da giriş niteliğinde bazı değinmeler yapacağız. İyi bir filozof olabilmek için gereken tek şeyin hayret etme yeteneği olduğunu söylemiştim, değil mi? Daha önce söylemedimse, işte şimdi söylüyorum. İyi bir filozof olabilmek için gereken tek şey hayret etme yeteneğidir. Küçük çocukların hepsinde bu yetenek vardır. Yok bir de olmasaydı. Küçük çocuklar doğduktan birkaç ay sonra yepyeni bir gerçeklikle karşı karşıya geliverirler. Büyüdükçe hayret etme yetenekleri kaybolur gibi olur. Neden böyle olur acaba? Sophia Munsen biliyor mu bu sorunun cevabını? Yani küçük bir bebek konuşabilseydi bize ne ilginç bir dünyaya gelmiş olduğunu anlatırdı. Çünkü görürüz ki bebekler konuşamasalar da parmaklarıyla etraftaki şeyleri gösterir, odadaki nesneleri meraklı tutmaya çalışırlar. Birkaç kelime konuşabilecek yaşa geldiğinde çocuk her köpek görüşünde durup hav hav der. Bebek arabasındaki bebeğin bir köpek gördüğünde ellerini kollarını oynatıp yerinde zıp zıp zıplayarak nasıl hav hav hav hav dediğini gördüğümüzde sırtında yaşanmış epeyce yıl taşıyan bizler bebeğin bu coşkusunu biraz abartılı buluruz. Tabii tabii deriz çok alışkın bir tavırla. Hav hav işte. Ama sen şimdi güzel otur bakayım arabanda. Biz bebek gibi heyecanlanmayız. Çünkü çok köpek görmüşüzdür o güne dek. Bebek köpek gördüğünde aklı başından gitmeyecek bir hale gelene kadar belki 100 kez daha tekrarlar bu çılgınlık gösterisini. Ya da bir fil veya bir su aygırı. Ancak çocuk konuşmayı ve de felsefi düşünceyi bile daha tam öğrenmemişken dünya bir alışkanlık haline gelir. Ne yazık bana soracak olursa. Senden beklentim dünyayı hazır, verildiği gibi kabul edenlerden biri olmamandır sevgili Sophie. Bundan emin olmak için felsefe kursuna başlamadan önce kafamızı biraz daha yoracağız. Bir gün ormanda yürüyüşe çıkmış olduğunu düşün. Birden önündeki patikada minicik bir uzay gemisi görüyorsun. Uzay gemisinden bir Marslı yaratık çıkmış, durmuş yukarı sana bakıyor. Ne düşünürdün o zaman? Neyse, bu çok önemli değil. Ama senin böyle bir Mars yaratığı olabileceğin geldi mi aklına hiç? Tabii ki günün birinde başka bir gezegenden gelmiş bir yaratığa rastlama şansın çok düşük. Başka gezegenlerde hayat olup olmadığını bile bilmiyoruz. Ama kendine rastlama şansın yüksek. Kim bilir, belki bir gün durup dururken kendini yepyeni bir gözle görürsün. Belki de bu an ormanda gezintiye çıktığın bir an olur. İlginç bir yaratığım ben diye düşünürsün. Gizemli bir hayvanım ben. 100 yıllık güzellik uykusundan uyanmış gibi olursun o an. Ben kimim diye sorarsın. Evrende bir yerlerde dolanıp durduğunu bilirsin. Ama ya evren nedir? Bir gün kendinle böyle buluşursan, başlangıçta bahsettiğimiz Marslı kadar gizemli bir şey keşfetmişsin demektir. Bir uzay yaratığı görmekten öte, ta içinden kendinin de böyle ilginç bir yaratık olduğunu duyarsın. Söylediklerimi izleyebiliyor musun Sophie? Bir başka şey daha düşünelim. Bir sabah anne, baba ve 2-3 yaşındaki küçük Thomas mutfakta oturmuş kahvaltı etmektedirler. Anne ayağa kalkıp arkasını masaya dönerek tezgaha yönelir. İşte tam o sırada olanlar olur ve baba tavana yükselip fıldır fıldır dönmeye başlar. Thomas durup babasını seyreder. Sence Thomas ne der o zaman? Belki elini babasına doğru uzatıp, bak baba uçuyor. Hans şaşıracaktır kuşkusuz ama o hep şaşırmaktadır zaten. Babası hep öyle acayip şeyler yapıyordur ki masanın üzerinde bir uçuş fazla bir şey fark ettirmez Thomas için. Her sabah komik bir makineyle tıraş olan, bazen çatıya çıkıp televizyon antenini döndüren ya da arabanın motoruna bakmak için eğilip zenci gibi çıkan zaten hep babası değil midir? Şimdi sıra annede. Thomas'ın ne dediğini duyup hızla arkasını döner. Sence babanın tepede dönüp durmasına onun tepkisi ne olur? Derhal elindeki reçel kavanozunu düşürür ve şaşkınlıkla haykırmaya başlar. Baba tekrar sandalyesine dönebilse de annenin bu olaydan sonra tedavi görmesi bile gerekebilir. Masada nasıl oturacağını hala öğrenemedi gitti şu adam. Sence Thomas ve annesinin gösterdiği tepkiler neden böylesine farklı? Bunun alışkanlıkla ilgisi var. Bunu not et. Anne insanların uçamayacağını öğrenmiştir. Thomas ise öğrenmemiştir. Dünyada neyin mümkün olup neyin olmadığından hala emin değildir. Ya dünya Sophie, sence o mümkün mü? O da dönüp duran bir şey ne de olsa. İşin acıklı yanı, büyüdükçe sadece yer çekimi yasasıyla kalmaz alıştıklarımız. Aynı şekilde tüm dünyaya alışırız. Büyüdükçe dünyaya hayret etme yeteneğimizi yitiriyoruz anlaşılan. Ancak bu arada çok önemli bir şeyimizi yitirmiş oluruz ki, filozofların bizde yeniden canlandırmaya çalıştığı şey de budur. Çünkü her şeye rağmen içimizde bir ses, yaşamın büyük bir sır olduğunu söyler. Bu bizim bir zamanlar daha düşünmeyi öğrenmeden önce yaşadığımız bir duygudur. Altını çiziyorum. Felsefi sorular herkesi ilgilendirmekle beraber herkes filozof olamaz. Pek çok değişik sebepten insanların çoğu gündelik hayatın öyle bir esiri olur ki hayatı sorgulamak onlar için gerilerde bir yerde kalır. Tavşanın tüylerinin dibinde bükülüp istedikleri ortamı bulurlar ve hayatlarının sonuna kadar orada kalırlar. Çocuklar için dünya ve dünyadaki her şey yenidir, ilginçtir. Büyükler içinse durum hiç de öyle değildir. Büyüklerin çoğu için dünya sıradan bir şeydir. Filozoflarsa diğer büyüklerden farklıdır. Bir filozof dünyaya alışmayı bir türlü beceremez. Dünya onun için hala akıl almaz bir şey, evet, hala sırlarla dolu, gizemli bir şeydir. Filozoflarla küçük çocukların en önemli ortak yanları budur. Bir filozof ömrü boyunca duyarlı bir çocuk olarak kalır da diyebilirsin sen buna. Şimdi seçme sırası sende Sophie. Hala dünyaya alışmamış bir çocuk musun? Yoksa bunu asla yapmayacağına söz vermiş bir filozof mu? Bu sorulara omuzlarını silkip cevap veriyor. Kendini ne bir çocuk ne de bir filozof gibi görüyorsan, bunun nedeni alışkanlıktan dolayı dünyanın artık seni şaşırtmıyor olmasıdır. Böyleyse durum tehlikeli demektir. Ve işte bu felsefe kursunu tam da bu yüzden alıyorsun. Ne olur ne olmaz diye. Senin uyuşuk ve umursamaz insanlardan biri olmanı değil, uyanık bir yaşam sürmeni istiyorum. Kurs parasız. Dolayısıyla kursu sürdüremezsen paranı geri alacaksın diye bir şart da yok. Kursu yarıda kesmek istersen de bu senin bileceğin bir şey. Eğer kursu bırakmak istersen bana posta kutusu yoluyla bir haber ver. Mesela kutuya bir kurbağa koy. Ama mutlaka posta kutusu renginde bir şey olsun, yoksa postacı korkudan bayılabilir. Kısaca özetlersek. Boş bir silindir şapkadan bir tavşan çıkar. Tavşan çok büyük olduğu için bu sihirbazlık numarası milyarlarca yıl alır. Tavşanın ince tüylerinin en tepesinde çocuklar dünyaya gelir. Bu yüzden çocuklar bu müthiş sihirbazlığın nasıl yapıldığına şaşabilecek bir konuma sahiptirler. Ancak büyüdükçe tavşan kürkünün diplerine doğru sokulurlar ve orada kalırlar. Burası öyle rahattır ki bir daha asla kürkün ince kıllarına tırmanmaya cesaret edemezler. Yalnızca filozoflar dilin ve varoluşun en uç sınırlarına giden bu tehlikeli yola çıkmaya cesaret ederler. Bazıları diğerlerine yetişemeyip geri kalsalar da birçoğu tavşanın ince tüylerine sıkıca tutunup aşağıda tavşanın yumuşak derisine yayılmış yiyip içerek yan gelip yatanlara seslenirler. Baylar bayanlar derler. boş bir evrende dönüp duruyoruz. Ama kürkün dibindekiler filozofların dedikleriyle ilgilenmezler. Aman ne gürültü edip duruyor bunlar böyle derler. Sonra da konuşmalarına devam ederler. Yağı uzatır mısın lütfen? Hisse senetleri ne kadar yükselmiş bugün? Domatesin kilosu kaça? Lady Dean'in bir çocuğu daha olacakmış, duydunuz mu? Annesi eve geldiğinde Sophie çok şaşırmış bir haldeydi. Gizemli filozoftan gelen mektuplar geçitte saklı duruyordu. Sophie ödevlerini yapmaya çalışmış ama okuduklarını düşünmekten başka bir şey yapamamıştı. Ne çok şey vardı şimdiye kadar hiç düşünmediği. Artık çocuk değildi ama henüz büyük de sayılmazdı. Evrenin siyah silindir şapkasından çıkarılan tavşanın sık tüylerinin dibine gitmeye başlamış olduğunu anlıyordu şimdi. Bu filozof onun düşüşünü durdurmuştu. Filozof kadın mı yoksa erkek miydi acaba? Onu ensesinden yakalayıp kürkün yüzeyine, bir zamanlar çocukken oynadığı yere çıkarmıştı. Sophie burada ince tüylerin ta en tepesinde dünyayı sanki ilk kez görüyormuş gibi olmuştu. Filozof Sophie'yi kurtarmıştı hiç kuşkusuz. Mektupların sahibi bu meçhul şahıs onu gündelik hayatının sıradanlığından kurtarmıştı. Annesi saat 5 sıralarında eve geldiğinde Sophie onu elinden çekip salonda bir sandalyeye oturtturdu ve "Anne," diye söze başladı. "Yaşamak ne garip bir şey değil mi?" Annesinin aklı öyle bir karıştı ki ne cevap vereceğini bilemedi. Genellikle eve geldiğinde Sophie oturmuş ödevlerini yapıyor olurdu çünkü. Evet, dedi annesi. Bazen öyle gerçekten. Bazen mi? Benim demek istediğim başka bir şey. Yani bu dünyanın var olması çok garip bir şey değil mi? Aman Sophie, ne biçim bir konuşma bu böyle? Niye? Sence dünya çok normal bir şey mi yani? Tabii. Hiç değilse çoğu zaman. Sophie filozofa hak verdi. Büyükler dünyayı olağan görüyorlardı. Çoktan gündelik hayatın 100 yıllık güzellik uykusuna dalmışlardı bile. Dünyaya öyle alışmışsın ki artık dünya seni şaşırtmıyor. Neler söylüyorsun sen? Diyorum ki dünyaya alışmışsın, hiçbir şeyden anladığın yok. Hayır Sophie, benimle böyle konuşamazsın. Öyleyse sana başka türlü anlatayım. Tam şu anda evrenin siyah silindir şapkasından çıkarılan beyaz bir tavşanın kürkünün en dibinde yaşıyorsun sen. Birazdan patatesleri ocağa koyacaksın, sonra gazete okuyup yarım saat kestirdikten sonra haberleri izleyeceksin. Annesinin yüzünde kaygılı bir ifade belirdi. Kalkıp tam da Sophie'nin dediği gibi mutfağa giderek patatesleri ocağa koydu. Birazdan salona geri gelip bu kez de o Sophie'yi iteleyerek bir sandalyeye tutturdu. Seninle konuşmak istediğim bir konu var, diye başladı. Sophie annesinin sesinden bunun ciddi bir şey olduğunu anladı. Uyuşturucularla filan ilgilenmedi hiç, değil mi canım? Sophie gülmeye başladı. Ancak annesinin niçin şu anda bu soruyu sorduğunu anlıyordu. Deli misin anne, dedi. O zaman insan daha da uyuşuk olur. O öğleden sonra bir daha ne uyuşturuculardan ne de beyaz tavşanlardan söz edildi. Mitler. İyi ve kötü güçler arasında nazik bir denge. Ertesi sabah posta kutusunda Sophie'ye mektup yoktu. Okulda uzun ve sıkıcı bir gün geçirdi. Teneffüslerde jörünle ilgilenmeye özen gösterdi. Eve dönerlerken orman kurur kurumaz çadırla kamp yapmayı kararlaştırdılar. İşte yine posta kutusunun başındaydı Sophie. Önce Meksika damgalı küçük bir zarf buldu. Kart babasındandı. Babası evlerini özlediğini ve kaptanı ilk kez satrançta yenebildiğini yazıyordu. Bunun dışında sömestr tatilinde eve geldikten sonra gemiye beraberinde götürdüğü 20 kilo ağırlığındaki kitapların hepsini okuyup bitirmişti. Ve evet, posta kutusunda üzerinde kendi adı yazılı bir sarı zarf da vardı. Sophie çantasıyla diğer mektupları eve bırakıp geçide koştu. Zarftan daktilo kağıdıyla yazılmış sayfaları çıkarıp okumaya koyuldu.